Merhabalar, Bir Kitap, Bir Film, Bir Şey Podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eylül Görmüş, karşımda Tuğçe Arslan Üçer var. Bu hafta 8 Mart münasebetiyle kız kardeşlik konuşacağız. Aslında bu bizim ara ara girdiğimiz, değindiğimiz de bir şey. Çünkü iki kadın yıllardır beraber bir şey yapıyoruz. Bence kişisel deneyimimizi de konuşuruz mutlaka. Bölüme başlamadan, konuya girmeden önce yine her zamanki gibi destekçimiz Doku Kliniğe teşekkürlerimizi sunalım. Orada da bir kadının, Doku Kliniğin yöneticisi Melda Hanım'ın desteğiyle, onun inisiyatifiyle uzun süredir onların sponsorluğunda yapıyoruz. Bu bölümde onun adını ayrıca anmak istedik. Çünkü kadınların üretimlerine destek vermesi, mümkün kılması ne hoş bir şey. Bize de çok iyi geliyor. Bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmiş olalım Doku Kliniğe. Ve gelelim konuya. Yarın 8 Mart. Biz Tuğçe ile beraber olacağız bu 8 Mart'ta. Bizim için sevindirici bir haber olarak. Aslında böyle bir niyetimiz yoktu ama denk geldi. Baş başa güzel bir dostluğumuzu da kutlayan bir aktivitemiz olacak. Şöyle bir yerden ben girmek istiyorum. Bu kız kardeşlik aslında isim olarak son yıllarda dilimize yerleşen bir ifade. Ve benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü biraz böyle tarihsel olarak baktığımızda aslında son yıllarda bizim içinde bulunduğumuz, yani bizim kuşak bence en somut yaşıyor buradaki dönüşümü. Böyle bir kadınların kadınlarla olan ilişkisine dair çok ciddi bir dönüşüm oldu oradaki algıya dair. Bence bunu en somut anlatan şey o meşhur yılların kadın kadının kurdudur diye söylenen lafın kadın kadının yurdudur'a çevrilmiş olması. Biraz bunu konuşalım istiyorum. Yani eskiden ben dahi bundan 10 sene önce İşte kadınlar arasındaki kıskançlığa bilmem neye dair şakalar yapmakta bir beis görmüyordum. Sonradan anladım ki ya bir dakika burada bir problem var. Bu bir tür manipülasyon ve aslında buradaki ilişki başka bir şey, bize başka türlü bir şey öğretiliyor. Çünkü burada bir niyet var gibi. Ve hakikaten de hayatımın böyle son 10 yılına baktığımda beni kadınlar, kız kardeşlerim var ettiler. Güç verdiler, ayağa kaldırdılar düştüğümde. Tuğçe'cim sen de bunların başında gelmektesin. Teşekkür ederim. Beraber iş yapmayı da konuşuruz bence. O da önemli bir şey. Böyle bir girmiş olayım. Neler değişti? Ne oldu? Nasıl hissediyoruz biz kadınlar? Belki buradan başlayabiliriz.
Coşkulu bir bölüm. Önce ondan bahsedeyim. Ben bu bölümü hazırlanırken çok mutlu hissettim kendimi. Bence kız kardeşliği buradan ele almakta yarar var. Çünkü dediğin gibi son günlerde çok sık kullanır hale gelsek de aslında yaklaşık 50 yıllık bir kelime bu geçmişine baktığımızda. Kate Millett ortaya atıyor 70'lerde bir feminist hareketin lideri o zamanki. Ve aslında şöyle ifade ediyor bu kelimeyi. Diyor ki azılı bir aktivist olarak her gün uğraştığım şeye bir isim vermek istedim. Ve orada da o sisterhood dediğimiz aslında İngilizce'de bu kelime ortaya çıkıyor. Kız kardeşlik bir anlaşma bence her şeyin ötesinde. Kadınlar arasındaki bir anlaşma. Ve her şeyi içeriyor bu. Sosyal, etik, adalet duyguları ve her şeyden önemlisi bence duygusal tabana yayılmış bir anlaşma. Çünkü bazen bunu dışarıda tutmak zorunda hissediyoruz biz. Ama aslında bence kadın olmanın en önemli tarafı vicdan. Ve biz o vicdana sahip olduğumuz için kadınız. Ve sanki güçlü olmak yalnızca erkekleştirilerek mümkünmüş gibi bize öğretildi. Burada da o içselleştirilmiş cinsiyet dediğimiz kavram aslında. Senin az önce bahsettiğin sanki kadınlar yalnızca birbirini kıskanarak, rekabet ederek, korkarak ve nefret besleyerek birbirlerinden var oluyorlarmış gibi öğretildi bize. Ama aslında bu cinsiyetçi düşünce bizi merhametsizce yargılayıp ve cezalandırmayı öğretti. Ama aslında burada kız kardeşlikle doğan ve tabii ki yani bir feminist düşünceden doğan bir şey kız kardeşlik, ondan bahsetmek lazım. Birbirimize güç katmamıza olanak sağlıyor. O yüzden de ben bu kelimeyi bir kadın olarak güçlü olmayı ifade ettiği için çok seviyorum. Çünkü böyle dediğim gibi yani güç sanki erkeklere has bir şeymiş gibi, erkekleşmeden mümkün olmuyormuş gibi hissediliyor çoğu zaman. Ben de sana teşekkür ederim. Ve bizi dinleyen bütün kadınlara teşekkür ederim. Çünkü biliyoruz ki bizim dinleyicilerimizin çok büyük bir kısmı kadınlar. Ve aslında bizi her bölümde destekleyerek bizi var ettiler ve bu içeriği üretmemize yardımcı oldular. Böyle kocaman bir teşekkürle başlamış olalım.
Evet, çok önemli dinleyicilerimiz, çoğu kadın olan dinleyicilerimiz. Benim mesela işte bu kıskançlık denen şeyin ne kadar büyük bir illüzyon olduğunu da bana gösterenler biraz onlardır. Yani beni böyle sarıp sarmalayan, beni ve bizi kadınlar destekleyen, üretmemizi sağlayan, bizimle düşünen, akıl yürüten. Ben kelimenin kökenine bakmamıştım bu arada. Çok iyi olmuş senin bakman. Ben de öğrenmiş oldum senden. Ya 70'ler tabii bu meselenin, yani kadın hareketinin en önemli dönüm noktalarından biri. Yani o 68 sonrasındaki o büyük özgürlük ve düşünme dalgasının ardından gelen, zaten Birleşmiş Milletler de 1977'de bir metin imzalayıp 8 Mart'ı ilan ediyorlar ve o günden beri de dünyanın pek çok yerinde kutlanıyor. Kimi ülkelerde resmi tatil ve yani bizimki gibi ülkelerde tabii çok bir kutlama gibi değil, kimi zaman anma ve ağıt gibi maalesef geçirmek durumunda kalıyoruz ama umuyorum ki, umuyorum değil biliyorum, yani beni Türkiye'ye ve dünyaya dair umutlandıran en temel şey kadın hareketinin durumu. Bunu söylemiş olayım ama biraz daha böyle dediğim gibi kişisel bir yerden konuşalım istiyorum ben. Ya şöyle bir şey, edebiyat ve sinemanın buradaki şeyini önemsiyorum ben bu geldiğimiz noktada. Yani o bir takım ezberleri bozmak, hem kadınların görünür olması açısından hem de bir takım, ya aslında iki türlü de, mesela sinema kadınlara dair kötü klişeleri de çok besleyen bir şeydi aslında çok uzun yıllar. Yani işte femme fatale kadınlar, işte şöyle kadınlar, böyle kadınlar. Fakat bir noktadan sonra özellikle bence kadın yönetmenlerin artık film çekebilir ve görünür hale gelmesinden sonra erkekleri de başka türlü bakmaya zorlayan bir süreç yaşandı orada. Keza edebiyatta öyle. Ya belki bu noktada, tam bu noktada Virginia Woolf'u anmak lazım. Kendine ait bir oda 1929, yani çok yakında, ya 95 yaşında bu metin. Bence 2029'da muhtemelen böyle bir 100. yılı olması itibariyle epeyce konuşulacaktır. Çünkü çok özel bir kitap. Yani kadınların yazması, kendilerine ait para kazanması, her şeyden önce bu kitabın temel söylediği şey para kazanın ve kendinize ayrı bir oda ve boş zaman yaratın diyen o metin çok şey değiştirdi bence. Edebiyatın ve sinemanın böyle bir rolü var tabii ki. Bu arada ben yani Woolf'u burada mutlaka anmak lazım ama yani genelde kendine ait bir odayla biliniyor ama ben burada Üç Yine kitabını da anmak istiyorum. 1938 o kitabın tarihi de aslında faşizme dair, yani İkinci Dünya Savaşı'na doğru giderken dünya faşizme karşı yazılmış bir metin ama cinsiyetler arasında kurulacak eşitliğin ırklar arasındaki eşitlikle paralel işleyeceğini anlatan bir kitap. İkisini ayıramazsınız diyor. Zaten faşistlerin önemli bir bölümünün kadın düşmanı da olmasına şaşırmamalı bu bağlamda bakınca. Orada bir kadın olarak benim aslında bir ülkem yok, bir kadın olarak ülke istemiyorum, bir kadın olarak benim ülkem tüm dünyadır diye bir cümlesi vardı ve ben çok çok severim bu cümleyi. Hani bu kadın kadının yurdudur meselesinin şey gibi aslında. Sanki yeryüzündeki bütün kadınlar arasında tuhaf bir görünmez iplerle bağlı bir bağ var gibi hissediyorum. Yani mesela Ayn Arno'yu okuyoruz, bambaşka bir kültürde, toplumda yetişmiş bir kadın. Ve nasıl ya, nasıl bu kadar benzer olabilir gibi bir duygu hissediyoruz. Bu çok, erkeklik çok daha farklı biçimleri olan bir şey bence. Farklı kültürlerde farklı deneyimlenen. Ama kadınların bir tuhaf bir birbirlerini anlama, sezme, benzer deneyimlerden geçme. Çünkü yani aslına bakarsanız Batı demokrasilerinde bile kadının, işte diyorum 1929'da Virginia Woolf bir şeyler demeye çalışıyor. Aslında çok yeni süreç. Dolayısıyla birbirine çok benziyor izlenen yol. Ve ben hani son yıllarda o kadınlar arasındaki görünmez bağların belki biraz internetle, sosyal medyayla daha görünür olduğunu ve daha güçlendiğini ve böyle çok kıymetli olduğunu düşünüyorum bu geldiğimiz noktada bu bağın. Bugünü de, bu bölümü de biraz bunu kutlamak için kullanalım gibi bir duygum var.
Çok doğru bir noktaya dokundun. Ben de buraya gelmek istiyordum aslında. Çünkü bu 60'larda aslında ilk ortaya çıkan bu ikinci dalga feminizm dediğimiz, yani işte bu ev içi rollerin, kadın bedeninin, doğurganlığın tartışılmaya başladığı dönem. Birazcık orada hani bir beyaz feminizm var çünkü. Yani sadece orta sınıf ve üstü kadınların haklarının savunulduğu. Ama şu anda baktığımızda yani bir noktada da Avrupa merkezci aslında, yani oradan ortaya çıkıyor. Baktığımızda aslında orada bir, yani bir ırksal, dışlanmış, geride kalmış veya işte dini taraftan bir anlamda görünememiş kadınların da ortaya çıkması bence önemli. Bu kız kardeşlik vurgusunda ve bu total olarak baktığımızda yani daha bütüncül bir zihniyet var ortada. Senin dediğin gibi bence evet, yani kesinlikle daha internet gibi şeylerin, yani bazı şeylerin daha görünür olması bence bunları ortaya çıkartıyor. Yani orada başka bir şey var. Gerçi yani şimdi bunu konuşuyoruz ama baktığımızda mesela Gazze'deki kadınlar, Ukrayna'daki kadınlar kadar konuşuluyor mu mesela, ya da 3 gün önce gördük yani Berlinale'de, bir sene önce ne olmuştu Ukrayna Savaşı çıktığında, neler olmuştu, bu sene neler oldu falan. Yani tabii ki o denli değil, ne yazık ki hala geliştirmemiz gereken çok fazla şey var bence. Yani bir şeyi isterken, bir hakkı isterken, adaleti isterken, aşkı, hatta arzuyu isterken keşke böyle bunu herkes için, yani bütün kız kardeşlerimiz için isteyebilsek. Gitmemiz gereken çok yol var ama bir noktada da aslında kız kardeşlik bu anlamda da eleştirel bir bence kelime. Çünkü oraya bir şerh düşmeyi de aslında içeriyor ve o kelimenin böyle eleştiriler olması da önemli. Bütün o coşkulu taraflarının yanında bence.
Evet, yani bu dediğim gibi yani şeyin çok ben önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela oldukça sıra dışı bir annenin bu anlamda çocuğuyum. Yani benim annem geleneksel şeyleri pek olmayan ve işte çok özgür bir hayat yaşamış. Aşık olmuş, peşinden adamın Paris'e gitmiş, benden önce oluyor bunlar. Ve böyle solcu şeyden de geçtiği için kendi kadınlığıyla çok barışık bir kadındı her zaman. Ve hatta böyle benim için hani çocukluğumda aşırı dişi gelirdi. Böyle şey değil, hiçbir zaman böyle seksi falan giyinen biri olmadı ama böyle kendi kendini bir kadın olarak taşıyan, ortaya koyan çok güçlü, işte yırtık, kavgacı gerektiğinde. Hani ben hiç o şeyi görmedim. Ürkek kadın diye bir şey benim önümdeki model bu değildi. Sonradan öğrendim aslında toplumda kadınların pek çoğunun bu biçimde davranmak durumunda hissettiğini ve benimki böyle bir tersten öğrenme oldu. Burada tabii bence anneler, o kadınları yetiştiren anneler çok rol oynuyor ve buradaki dönüşümü bizden sonraki kuşaklarda daha da somut göreceğimize çok eminim. Ama sadece kadınları değil tabii, erkekleri yetiştiren anneler de aynı biçimde. Bence kadınlar içgüdüsel olarak zaten artık o şeyi aldılar ve öyle geliyorlar. Ama asıl erkeklere öğretmek bu cinsiyet meselesini. Çok binlerce yıllık bir ezberden bahsediyoruz tabii yani. Erkeklerin daha muktedir olduğuna dair o büyük anlatı yeni yeni kırılıyor. Ve burada tabii erkeklerin de bir bocalama yaşadığının çok farkındayım. Biraz da hoşuma gidiyor açıkçası bunu izlemek. Ama bizden sonraki kuşakla beraber bu çok değişecek bence. Ve dediğim gibi yani şeyler çok yeni. Bunu görmek de çok aslında acayip geliyor. Yani dediğim gibi 10 sene, 15 sene önce yazılmış şarkılar, kitaplar, video klipler falan baktığımızda böyle bir şey nasıl ya falan dediğimiz bir şeydeyiz. Ve aslında insanlık tarihinde çok kısa bir sürede çok büyük bir dönüşüm sağlandı. Ve bunun içinde bulunmak, parçası olmak hem çok güzel hem tabii çok zor çünkü herkes bocalıyor kendine pozisyonlamakta. Ama işte bütün bunlar olurken kadınların kadınlara el uzatması çok daha kolaylaştı. Hakikaten kendimdeki dönüşüm bile başlı başına bir şey benim için. Mesela şöyle laflar ettiğimi hatırlıyorum utanarak bundan böyle bir 10-15 sene önce falan. Ay işte kadınlar hep birbirleri için süslenirler zaten. İşte bir erkekle buluşmaya giderkenden daha çok kadınlarla buluşmaya giderken süslenirler. Çünkü birbirlerine işte falan. Böyle de düşünüyordum gerçekten. Belki de böyleydi bu arada. Çünkü bize söylenen bu olduğu için oradaki yani söz ne kadar gerçeği yansıtıyor ya da söz ne kadar gerçeği şekillendiriyor. Orada ikili bir ilişki var bence. Ve fakat bunlar değişiyor. Çok çok çok değişiyor. Ve böyle hepimiz bir ucundan tutuyoruz ve bunu çok kıymetli buluyorum. Benim için burada biraz da kişisel şeye de gireyim. Seninle yaptığımız işin iş boyutunu ayrıca çok kıymetli buluyorum. Çünkü hani bunca yıldır bize öğretilen işte kadınlar en çok birbiriyle rekabet eder falan şeyini çok aksi bir deneyim yaşadık biz seninle beraber. Hiçbir zaman kim öbürünün önünden yürüyor gibi bir şeyi hiç hissetmedik ve ya mesela böyle şey konusunda ben hep senin elini omzumda hissediyorum ve bu en kıymetli şeylerden biri. Ya bana böyle sen yürü diyen el, ben gelirim, gelemem, olsun sen yürü ama ben de elim orada uzanabileceğin mesafede olacak her zaman ne hissettirmen benim için çok kıymetli. Arkadaşlık, dostluk zaten ama hani işin içinde iş varken ve böyle ikimiz de hem beraber hem ayrı ayrı bir şeyler yaparken o ayrı ayrıyı hiçbir zaman şey yapmamamız, oraya bakmadan beraber devam ediyor olmamız ve de bileyim, birimiz tırnak içinde tembellik ettiğinde öbürünün trip atmak yerine hadi kalk devam ediyoruz koş demesi ve işte hiçbir zaman ben 3 birim yaptım sen 2 birim yaptın gibi bir şeye girmemiş olmamız bana çok şey öğretti seninle yaptığımız ve yapmakta olduğumuz şey. O yüzden gerçekten kıymetli. Ya bu konuşmaların hepsinden çok büyük haz alıyorum ama işi yapış biçimimizdeki birbirimize şefkatli motive edici tarafımız da bana ayrıca iyi geliyor. Böyle hakikaten benim bir kız kardeşim yok ama bu bir kız kardeşlik ilişkisi de şanslı hissediyorum. Teşekkür ederim.
Şimdi bunun üstüne çıkabilecek ne söyleyebilirim bilmiyorum. Evet.
Hani ne oldu rekabet mekabet yok diyorduk. Sen benle yarışıyorsun. Rezil ettin beni şu an.
Ya bu başta söylediğim aslında o vicdan dediğim şey, evet yani şefkate gönderme yapmak istiyordum ben de. Evet yani burada bir şefkatli bir ilişki varsa kesinlikle ya ortaya bir sonuç da çıkıyor tabii ki bir iş anlamında. Ama benim de ezberlerimi bozan bu anlamda bir ilişki bizim aramızdaki. O yüzden çok kıymetli. Dilerim herkese de böyle geçiyordur ve ben birilerine de hani ukalalık olarak algılanmasın ama örnek olduğunu da düşünüyorum. Bunun da değerli olduğunu düşünüyorum. Yani bu ilişkiler daha görünür olsun ve daha fazla insana örnek olsun. Kadınlar daha fazla birlikte üretebilsinler. Çünkü aslında o az önce senin de bahsettiğin o söylemler, işte kadınlar kadınlar için süslenir falan gibi. Yani onun bir sürü başka versiyonu var hayatımızın içinde. O da aslında bizim ataerkinin gözüne girmek için yarattığımız tamamen söylemler, yani birbirini besleyen ve o korkuyu, nefreti, kıskançlığı yeniden yarattığımız ve bunlar böyle kırıldığı için açıkçası ben de çok mutlu hissediyorum. Şeyi de söylemek lazım, yani sanki bu cinsiyetçilik artık bir sorun olmaktan çıkmış gibi bir varsayımda bulunmamak lazım. Yani tabii ki çok daha fazla bilerek bence bizden çok daha iyi bir şekilde geliyor bizden sonraki jenerasyonlar. Yani ben bunu sokakta da çok net bir şekilde gözlemleyebiliyorum. Bizim jenerasyon daha çok böyle kendi gibi olanlarla arkadaşlık ederken böyle yan yana gelmesini böyle çok beklemediğim bir sürü profili genç insanı bir arada görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Bence böyle alttan geliyor olması, yani yaşayarak geliyor olmaları değerli bu anlamda. Geçenlerde White Lotus'u izliyordum. Orada bir işte zengin, beyaz bir aile, Amerikalı aile, yani o kafanızda canlanabilecek tam olarak onun tezahürü bir ailenin. Annesi oğlu için şey diyordu kız kardeşine. Beyaz zengin bir erkek olarak çok zor bir dönemden geçiyor. Şu anda lütfen kardeşine biraz daha iyi davran. Tabii bu çok jenerik ve komik bir taraftan ele alıyor ama umarım beyaz erkekler daha zor dönemlerden geçerler diyerek şöyle bir yere çekeceğim konuyu. Bu kadınların aslında birbirlerini tahakküm altına almadan başarıya ulaşmaları ve kendi kendilerini gerçekleştirmeleri üzerine, yani şanslıyız evet bunu daha net bir şekilde görebildiğimiz bir dönemden geçtiğimiz için. Ama buradaki en önemli şey bu, hani birliktelik, dayanışma duygusunun dışında bence kadınların gerçekten öyle kendi kendilerini gerçekleştirmeye olan inançlarının da artmış olması. Yani o dayanışma kültürü aslında her gün bunu mümkün kılıyor ve biz aslında birini desteklediğimizde, birinin elinden tuttuğumuzda, birini hadi kalk dediğimizde aslında kendimize de o desteği vermiş oluyoruz ve kendimizin de elinden tutmuş oluyoruz. Bence kadınlık erkeklikten bu anlamda işte farklı. Çünkü o ortak buluştuğumuz yerler, bedenimiz, bedenimizin içinde bulunduğumuz işte o sınırlar, zamanında yer yer işte cadılıkla suçlandığı aslında kadının o bilgeliği, vücudundan gelen ve o bilgiyi aktarmak üzerine olan bilgilik aslında o kadının sahiplenmesi ve oradan uzaklaşmaması gereken bir şey. O yüzden bizim ana kodlarımıza dönmemiz gerekiyor dediğim yer biraz da orası. Aslında biz sahip olduğumuz şeyi geri kazanmak üzerine çalışıyoruz. Hiç sahip olmadığımız bir şey değil. Aslında hep orada olan ve bize vazgeçirtilen ve yanlış olduğu söylenen şeyi kazanmak üzerine çalışıyoruz. Onun da farkında olmak lazım.
Kesinlikle öyle. Yani mesela Wolf'un yine bir cümlesi, kadınlık korunmaya muhtaç bir varoluş olmaktan çıkınca her şey değişecek diye bir cümlesi vardı. Bize gerçekten bu erkekler tarafından, yani çünkü sözü söyleyen erkeklerdi çok uzun yıllardır. Kamusal alanı kullanan, sesini çıkaran, bağıran, dolayısıyla dili, dünyayı, kültürü, sosyolojiyi şekillendiren erkeklerdi. Ve onların öğrettiği o şey, işte kadınların korunmaya muhtaç oldukları, bir kere fiziksel olarak daha güçsüz oldukları için işte her şeyden önce vesaire. Ve o kadınlar arasındaki nefreti ya da kıskançlığı az önce konuştuğumuz, ya ona ne kadar ihtiyaçları olduğunu anlıyorum şimdi durduğumuz yerden bakınca. Çünkü o, yani aslında hiç masum değil o şakalar, o karikatürler, o filmler vesaire. Çünkü ya böyle bir mekanizma bilinçli olarak bunu yapıyor değil tabii ki, erkeklerin de içselleştirdiği ve normalleştirdiği bir şey bu, ama kadınlar bir arada durunca neler olabileceğine dair bir sezgileri varmış gibi anlıyorum ve şu anda da zaten görüyoruz. Bence senin söylediğine paralel olarak kadın hareketiyle ilgili en kıymetli şeylerden biri de şu ki, kadınlar hem acılarını hem de mutluluklarını ortak yaşamayı becermekteler. Bu bence ikili ilişkilerde de böyle. Yani mesela az önce seninle ilgili konuşurken hani bizim hayatlarımız böyle çok bazen çok paralel, bazen çok şey gitti. Yani ne bileyim, sen ilişkinde mutluyken ben çok zorlandığım süreçlerden geçtim karşı cinsle ilişkimi anlamında. Ya da kariyer meselesi, işte sen bir durdun çocuk doğurduğun için bir süre. O sırada ben mesela yürüyordum ve ama hani hiçbir zaman yani bende ne kadar vara bakmadan birbirimizin şeyleriyle, birbirimizi besleyen şeylerle mutlu olmayı başardık. Bence bu kadın hareketinin genelde de iyi kotardığı bir iş. Yani acılarda ve zorluklarda müthiş bir dayanışma gösteriyor. Orası kesin. Küçük küçük şeylerde bile görüyoruz yani işte bir kadının hayatını değiştirmek üzere işte ne bileyim bir evlilikten kurtarmak vesaire söz konusu olduğunda bir sürü kadın kolları sıvayıp o işi yapıyor. Ama aynı biçimde zaferleri de beraber yaşamayı beceriyor kadınlar. Bence zaten dayanışma dediğimiz şey tam olarak bu. Yani sadece zorlukta değil mutluluğu paylaşmak, ki mutluluğu paylaşmak aslında daha zordur. Çünkü yani birinin acısını paylaşmak ah ah vah vah ben de senin için çok üzüldüm hay Allah tüh görüyor musun demek çok kolaydır. Ama sizin elinizde olmayan bir şeye başkası sahip olduğunda ona sevinebilmek o asıl zor olandır. Ve kadınlar bu iki düzeyde de ortaklaşabildikleri için bence bu hareket bu kadar büyüyor. Ve tam olarak bu yüzden bu bir kız kardeşlik. Bunu eklemek istiyorum.
Evet, antropolog Marcela Lagarde şöyle bir şey söylemiş. Aslında bu kız kardeşliğin sahasını birazcık genişleterek suç ortaklığı. Ben bunu çok sevdim. Gerektiğinde çünkü suç ortağı olmayı da getiriyor kız kardeşlik. Özellikle de böyle kadınlar gibi bastırılmış, etki alanı kısıtlanmış ve aslında gücünün farkında olmayan, yani olmaması için uzun süre çalışılmış bence bir cinsiyet için çok önemli. Çünkü o özgürleşmek bir noktada da suç ortaklığını gerektiriyor. Bu gerektiğinde bir pankart taşımak olabilir, gerektiğinde sokağa çıkmak olabilir, gerektiğinde bir ağacı savunmak olabilir. Ama kesinlikle o suç ortaklığının da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum burada.
Çok doğru. Tabii burada suç nedir gibi bir şey yani. Suçlar da erkekler tarafından tanımlanmış suçları işlemeyi içeriyor kadın dayanışması. Ve işleye işleye işleye onları suç olmaktan çıkarmaya doğru ilerliyor. Dolayısıyla evet bu bir suç ortaklığı aynı zamanda. Ama işte bir noktada suçlardan kurtulacağız. Bunlar suç olmayacak ve ortaklık düzeyinde buluşacağız ve oraya doğru da ilerliyoruz. İstersen ufak ufak filmler ve kitaplara geçelim. Böyle çok kişisel kişisel konuştuk. Ama benim var yani birkaç tane bu konuda burada adını almak istediğim kitap. Senin de filmlerin var şüphesiz. Buyurunuz.
Evet efendim. Suç ortaklığından hemen bence son dönemde bizim sinemamızdan çıkmış bir kadın yönetmenin çok iyi iki kadın karakteri aktardı. Ben işe yarar bir şeyi tabii ki not ettim. Bugün Pelin Esmer'in. Bence bu film şu anlamda önemli. Belki dışarıdan bakıldığında yani ilk bakışta birbirini çeşitli sebeplerden küçümseyecek iki kadının bir araya gelişi, birbirini anlaması ve oradan da bir noktadan doğan bir suç ortaklığı üzerine çok iyi bir film. İşe yarar bir şey. Bugün ilk filmi. Alev almış bir genç kızın portresini tabii ki not ettim. Selin Siyah ama bu her anlamda zaten son dönemde bence kız kardeşliği en iyi anlatan filmlerden biriydi. Orada kadının kadına destek olması yani çok görünür kıldığı sahneleri de var. The Help'i not ettim. Tate Taylor'ın bu da ırkçılığa karşı mücadelede bir kadın dayanışmasını anlatıyordu. Where Do We Go Now da Nadine Labaki'nin bu da yine bir şekilde oradaki yani kadınların aslında savaşın ortasında bir noktada birbirlerini nasıl var ettikleri üzerine çok iyi bir film. Sarah Polley'nin Women Talking'ini not ettim. Bu da dini usullerle tecrit edilmiş baskıcı bir kolonide yaşayan kadınların, cinsel saldırılara uğrayan kadınların bir araya gelişi ve buna dur demesi üzerine bir film. Maiden Degenkamp'ı not ettim, Nigel Cole'un. Bu da yine feminist hareket üzerine bir film. Bu filmleri not ederken şunu fark ettim. Hepsi farklı eksenlerden alıyor kız kardeşliği. Farklı farklı alanlarda baskı altındaki kadınların mücadelesi aslında. Ve bir kez daha filmlere de bakınca görmüş oldum aslında ne kadar çok alanda çember altındayız, ne kadar çok alanda sıkıştırılmışız. O yüzden hala yapılacak, gidilecek çok yol var bizim için.
Evet, aslında bu da bir yandan hem öyle hem de işte bu söylediğim görünmez bağları da gösteren bir şey belki. Ben de tabii ki işte başta söylediğim Virginia Woolf'u anmak şart. Kendine ait bir oda ve üçgine. Bence Orlando'yu da sayabiliriz. Orlando'da bu toplumsal cinsiyet rollerine dair acayip bir hiciv ve bence Woolf'un en iyi kitaplarından biri. Ardından Anne Arno'nun bence her şeyinde o kadın olmanın, belki evet yani kız kardeşlik, Anne Arno'nun kitaplarında böyle bir kadın dayanışması görmüyoruz çok fazla özellikle. Ama aslında var ya mesela olayda falan, o kürtaj hikayesinde kadınların ona sunduğu destek var. Ama sonuçta kadın olarak var olmanın çeşitli biçimlerini anlatıyor ve de aldığı Nobel bence tüm kadınlara verilmiş bir ödül gibi hissediyorum ben. Çok kıymetli buluyorum. O yüzden onun adını burada anmak istedim. Ursula Le Guin'in edebiyatın en ihtişamlı kadınlarından biri bence Lavinia'sı. Lavinia, Virgil'in ünlü Aeneas destanını bir yeniden yazma girişimi ve çok kıymetli. Orada adı çok da geçmeyen Aeneas'ın karısı olarak sadece bildiğimiz Lavinia'nın ağzından metni baştan yazıyor. Ve orada şöyle bir cümlesi vardı, onu da alıntılamak istiyorum. Varlığım yüzyıllar boyu sürecekse eğer, en azından bir kerecik ortaya çıkıp konuşmam gerekir. Şairim bana hiç söz hakkı tanımadı. Sözü ondan almak zorunda kaldım. Bana uzun ama küçük bir hayat verdi. Yere ihtiyacım var, havaya ihtiyacım var. Lavinia'nın ağzından yazdığı bu cümleler. Ben çok çok kıymetli buluyorum Lavinia'yı. Yine bir yeniden yazma girişimi olarak Angela Carter'ın, o da feminist edebiyatın çok mühim isimlerinden biri, Kanlı Odası. Masalları yeniden yazma girişimi. O işte hayatının aşkını arayan prenseslerin hiç de öyle olmayabileceğine, arzuları olabileceğine, şiddete meyyal olabileceğine, kapatıldıkları şatolardan kaçmak için gereken her şeyi yapabileceklerine dair bütün o bildiğimiz işte kırmızı başlıklı kıza kadar falan bütün bildiğimiz masalları yeniden yazma girişimi. Bence müthiş bir kitap Kanlı Oda. Onu da saymak istiyorum. Bir Latin Amerika'dan bir şey. Mariana Enriquez'in, Arjantinli yazar, Yangında Kaybettiklerimizi öykü derlemesi. Bu çok sert ve çok şiddetli. Çünkü Latin Amerika'da kadına karşı şiddetin çok yüksek olduğu maalesef yerlerden biri, o maço kültürün bizdeki gibi. Olağanüstü öyküler, olağanüstü gerçekten. Bu kitabın daha çok okunmasını çok arzu ederim. Son olarak da tabii ki Simone de Beauvoir'ın İkinci Cinsiyeti ya da İkinci Cinsiyet'e çevrildi. Bu da yine o çok şeyi değiştiren o kitaplardan biri. Bütün meseleyi kavramsal bir çerçeveye oturtan, konuşan bir kitap. Benim kitaplarım da böyle. Aslında daha da çok var ama elemek durumunda kaldım. Sanıyorum bugünlük bu kadar o halde. Eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun efendim.
Evet, hoşça kalın. Görüşmek üzere demeden önce minicik bir şey okuyacağım. Audre Lorde'un Bahis Dışı Kız Kardeş kitabından bir alıntı efendim bu. Sessizlik uğruna hepimiz kendi korkumuzun küçümsenme, eleştirilme ya da yargılanma, tanınma, meydan okunma, yok edilme korkularının suretini takınıyoruz. Ama bence hepsinin ötesinde onsuz aslında yaşayamayacak olduğumuz görünürlükten korkuyoruz. Bence bugün bu podcast ve aslında bir kitap, bir film, bir şey podcast ve sen ve ben, biz görünür kılmayı bazı şeyleri, o şeyleri başardığımızı bir noktada, en azından bunun için çabaladığımızı düşünüyorum. Umarım bugün bizi dinleyen herkes de benzer şekilde hisseder, görünür olmaktan korkmaz ve bunu tabii ki yanındaki diğer kadınlardan güç alarak, onlara dayanarak yapabilir. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Ne güzel bir bitiriş oldu. Bunun üstüne çok bir şey söylemeyeyim. Bütün temennilerine katıldığımız ekleyeyim sadece. Ve teşekkürler sana başta. Anneme de teşekkür edeyim. Farklı bir kadın olduğu için ve bana görünmekten korkmamayı öğrettiği için. Ve tabii ki bizi dinleyen bütün kadınlara. Çok teşekkür ederiz. Ve tabii ki baştaki bağlamda bu bölümün de destekçisi olan Doku Kliniğe de bir kez daha teşekkürler. Önümüzdeki hafta yeni bir şey konuşmak üzere karşınızda olacağız. 8 Mart kutlu olsun. Gerçekten coşkuyla kutladığımız günlerde yakın olsun dilerim ki. Herkese iyi hafta sonları dileriz şimdiden.